Kâb İbni Malik radıyallahu anh. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'ye hicretiyle filizlenen İslam devleti hızla büyüyordu. Kuzey sınırları Bizans İmparatorluğu'na bağlı Gassan Beyliği hudutlarına dayanmıştı. Hakkında çok şeyler duymaya başladıkları bu yeni devlet ve onun başında bulunan peygamber Bizanslıları huzursuz ediyordu. Çok geçmeden yeni filizlenen bu devletin kuzey topraklarında Bizans'a bağlı süvari birlikleri dolaşmaya başladı. Dolaşan askeri birlikler de hudut boylarına yakın bölgelerde yaşayan kabileleri huzursuz etmişti. Bölgenin en köklü yerleşim merkezlerinden biri de Tebük'tü. Hudut boylarından gelen haberler üzerine Peygamberimiz cihat hazırlıkları için bütün müminlere çağrıda bulundu. Günler çok sıcak günlerdi. Yıl boyu bütün yarımadayı saran ve kavuran sıcağı şimdi yaz sıcağı da eklenmişti. Sabah ufuktan doğan güneş kısa zamanda canlanıyor, diğer ufukta batıp kayboluncaya kadar bütün dağları, vadileri, ovaları, çölleri teslim alıyor, onlara çaresizliğin acı duygularını yaşatıyordu. Dehşetli sıcağın altında yanan sahralar sanki nefes alamıyor, sessizce inliyordu. Bağrı yanıp kavrulan dağlar esecek yerlerden ümit bekler gibiydi. Bulutların gölgesine, rüzgarların serin okşayışlarına, yağmur damlalarının kayalar üzerinde oynayışlarına hasret duyar olmuştu. İnsanların yaşadıkları obalar, köyler ve kasabalarda da hareketler yavaşlamış, gölgeler gözlere daha bir sevimli görünür olmuştu. Hiçbir canlı varlığın gölgelerden dışarı çıkası gelmiyordu. Kıtlık kendisini gösterir gibiydi. İnsanlar hem kendi hem de hayvanlarının yiyecekleri, içecekleri için düşünceliydiler. Peygamberimiz cihat çağrısında bulunmuştu. Zor günlerdi, çileli günlerdi. Ama müminler de çileyle yoğrulmuştu. Alışıktılar. Geride çok acı ve zorlu günler bırakmışlardı. Şimdi o zor günlerdeki fedakarlıkları hayırla anıyorlardı. Hepsi tatlı hatıralara dönmüştü. Demek ki Allah yolunda olunca böyle oluyordu. Bir hakikat daha vardı. O günlerde gösterdikleri azim, sabır, gayret ve fedakarlık onları bugünlere getirmişti. İman nuru bütün Arap Yarımadası'nı kaplamış, ezan-ı Muhammedi nice diyarın semasında okunur olmuştu. Şimdi dünyanın iki dev imparatorluğundan biri olan Bizans'a meydan okuyorlar, onların sınır boylarına gidiyorlardı. Hem de sahraların yanıp kavrulduğu günlerde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gazveye çıkmak istediğinde nereyi hedef seçtiğini önceden belli etmezdi. Hatta hedefin başka bir yer, düşmanın başka bir düşman olduğu hissini verirdi. Bu gazvede ise gidilecek yer ve savaşılacak düşman hakkında bilgi vermiş, hedefi önceden belli etmişti. Cihada da mümkün olduğunca çok nefer çağırmıştı. İmkanı olan herkesi meydana istiyordu. Müslümanların zorlukları ve düşmanın kim olduğunu bilerek bu gazveye çıkmalarını ve hazırlıklarını da ona göre yapmalarını arzu ediyordu. O günlerde henüz cihada katılan mücahitlerin isimlerinin kaydedildiği ve sayılarının tutulduğu bir defter, bir divan yoktu. Ancak bu sefer de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle cihada çıkmaya hazırlanan Müslümanların sayısı, önceki seferlere göre gerçekten çoktu. Diğer taraftan müminlerin ihtiyaçları için yapılan harcamalar sebebiyle devlet hazinesinde yeterli para, gıda ve malzeme yoktu. Gidilecek mesafe uzak olduğu için Allah Resulü mücahitleri bu yolculuğa binekli istiyordu. Gün hem malla hem de canla cihat günüydü. Fedakar gönüller yine kendini göstermeye başlamıştı. Şimdi tatlı bir yarış vardı. Fedakarlıkları gerçekten dillere destan olanlar ve olacaklar vardı. Hazreti Osman gibi Şam'dan yeni gelen bütün ticaret kervanını Allah yolunda cihada bağışlayanlar, Hazreti Ebubekir gibi dünya malı olarak nesi varsa hepsini getirenler, yine hayattayken cennetle müjdelenenlerden Abdurrahman İbni Avf gibi akıl almaz miktarda bağışta bulunanlar, bir başka mücahit kardeşini cihada taşısın diye fazla hayvanlarını getirenler. Hepsi görülmeye değerdi. Medine'de Allah nuruyla nurlanan, Allah Resulüne ve onunla birlikte hicret edip gelen müminlere kucak açan o güzel şehirde görülmeye değer bir canlılık vardı. Oklar hazırlanıyor, mümkün olduğu kadar ok sadaklara yerleştiriliyor, mızraklar, harbeler, kalkanlar, zırhlar gözden geçiriliyor, eksikler tamamlanıyor, tamir ediliyor, kılıçlar bileniyor, ustalara yeni kılıçlar yaptırılıyor, yol için yiyecek, su kırbaları hazırlatılıyor, kendi hazırlığını tamamlayıp diğer kardeşlerinin eksikleri için koşturanlar göze batıyor. At kişnemeleri, deve sesleri, yeni yaptırdıkları kılıçlarını karşılıklı deneyenlerin çıkardıkları madeni seslere karışan tekbirler. Onları seyreden çocukların şen şakrak haykırışları. Sadece seyredenlerin değil, onların yanında babasına, amcasına, dayısına, ağabeyine yardım eden, onların hazırlıkları için koşturan ve en az onlar kadar heyecan duyan çocukların canlı hareketleri ve şevk duyguları. Diğer taraftan Medine dışında yaşayan ve cihatta Allah Resulü'nün yanında yer almak için Medine'ye akan mücahitler. Her kafilenin gelişiyle alevlenen güzel duygular. O günlerde Medine bir başka güzeldi. Ancak bu güzel şehirde başka türlü davranan insanlar da vardı. Az da olsa vardı. Diliyle Müslüman olduğunu söylemiş ama gönülden inanmamış insanlar. Onlar cihada çıkmamak için bahane arıyorlardı. Göze batmamak için kenarda köşede duruyorlar, hurmalıklarına gidiyor, ağaçların arasında gözden ırak oyalanıyorlardı. Hazırlık için koşuşturan müminleri gördükçe içleri içlerini kemiriyordu. Gergindiler, tedirgindiler. Göze batmamayı tercih ederek zaman kazanmaya çalışıyorlardı. Binek bulmak için çırpınan, cihat yolunda Allah Resulü'nün yanında olmamak korkusuyla içleri dolu dolu olan fakir müminler de vardı. Bütün bunlardan farklı birkaç kişi daha vardı. Gönlünde iman yer etmiş, inandığı hak davaya yıllarca hizmet etmiş ama cihat hazırlığı için yavaş davrananlar. Ka'b İbni Malik radıyallahu anh işte bunlardan biriydi. O, Uhud gazvesinde, Hendek'te ve ondan sonraki bütün savaşlarda Allah Resulü'nün yanında cihat ordusunun içindeydi. Müslüman olan ilk Medinelilerdendi. Her hizmete koşanlardandı. Ancak o günlerde diğer müminleri saran hazırlık ateşi bir türlü onu sarmamış, canlandırmamıştı. O da hazırlanmaya, Allah Resulü ile yola çıkmaya, mümin kardeşlerinden ayrılmamaya niyetliydi. Hazırlık yapmak için sabah evden çıkıyor, hazırlık yerine önüne gelen başka işlerle uğraşarak akşamı ediyor, ciddi hiçbir hazırlık yapmadan eve dönüyordu. Üstelik o günlerde sıhhati, gücü, kuvveti de yerindeydi. Zengin biri değildi ama gazve için çağrı yapıldığında iki tane bineği vardı. Daha önce aynı anda hiç iki bineği olmamıştı. Hazırlıksız geçen her günün akşamında, "Önümüzde daha gün var, ben istesem bir günde hazırlıklarımı tamamlarım," diyordu. O gün bir türlü gelmiyordu. Günler böylece akıp gitmeye başlamıştı. Bu sırada cihat neferleri büyük bir ciddiyetle hazırlıklarını yapmışlar ve ayrılık günleri kendini belli eder hale gelmişti. Beklenen gün geldi. Mücahitler, Resulullah'la birlikte Medine'den ayrılıyorlardı. Ka'b hala hazır değildi. Yol ve cihat hazırlığı için ciddi sayılacak hiçbir şey yapmamıştı. Ordunun Medine'yi terk ettiği gün de Evden çıktı, yine bir şey yapmadan eve döndü. Bu şekilde işleri sündürüp gidiyor, zamanı boşa geçiriyordu. Ordu şehirden ayrılınca nasıl olsa yakın bir yerde konaklayacaktı. Medine'den ayrılan ordu şehir dışında konakladı. Konaklama yerinde son kontroller yapılacak, hazırlıklar gözden geçirilecek, eksiklikler tespit edilecek, tespit edilecek eksiklikler tamamlanacaktı. Bütün bunlar ordu şehrin kalabalığından sıyrılınca daha rahat yapılabiliyordu. Ayrıca görevler paylaştırılıyor, evlerden sıyrılıp meydana çıkan insanlar birbirleriyle daha yakın konuşup fikir alışverişi yapabiliyor ve yüklerinin uzun yola uygun hazırlanması için yardımlaşabiliyorlardı. Savaşa gidecek malzemeler diğerlerinden tamamen ayrılınca eksikler kendini daha iyi belli ediyordu. Bu konaklamanın bir faydası daha vardı. Ordu konaklama yerinde son hazırlıkları gözden geçirirken henüz hazırlıklarını tamamlayamamış olanlar da eksiklerini tamamlayarak orduya yetişme imkanı elde ediyorlardı. Orduda yer alan mücahitler 30 bini bulmuştu. Ceyşül Usre, zorluk ordusu, o güne kadar Allah Resulü'nün komutası altında bir araya gelen en çok mücahidi sinesinde barındıran orduydu. Son teftişler yapılmış, yetişecekler de yetişmişti. Dev ordu artık yola çıkıyor, bütünüyle Medine'den ayrılıyordu. Kab yine aynı şekilde davranıyor, işi sündürüyor, bir türlü ciddi şekilde hazırlığa başlayamıyordu. Ordu kuzeye doğru uzanan vadilerde ilerliyordu. Henüz çok uzaklaşmış sayılmazdı. Kab da arkalarından yola çıkmak, peşlerinden yetişmek istedi. Keşke yapsaydı, ancak olmadı, yapamadı. Böylece son fırsatı da kaçırdı. Şimdi Medine sessizdi. O coşkulu sesler, gönle şevk, cana can katan hareketlilik yoktu. Şehre ayrılık üzüntüsü çökmüş gibiydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yoktu. Dostlar yoktu. Hak dava uğruna her fedakarlığa hazır mümin yiğitler yoktu. Her adım attıkça, köşeleri döndükçe, pazar yerlerine vardıkça onlardan biriyle karşılaşılmıyor, selamlaşılmıyor, kucaklaşılmıyor, dostça konuşulamıyordu. Onlar şimdi Allah Resulü'nün çevresinde sahralarda yol alıyordu. Kâb radıyallahu anh Medine sokaklarında yürüyordu. Eskiden sevinçle yürüdüğü bu sokaklarda yürümek, Sarp dağların yamaçlarında yürümekten daha zordu. Sık sık karşısına sevmediği yüzler çıkıyordu. Hak davada samimi olmayanlar, Müslüman görünüp İslam'ı arkadan vurmaya çalışanlar, diliyle iman edip kalbiyle etmeyenler, bir menfaat görünce koşup gelenler, fedakarlık gerektiğinde ortada görünmeyenler. Şimdi onlarla birlikteydi. Bir de kadınlar, çocuklar ve bedeni özrü olanlar. Kendisi bunlardan hangisiydi? Allah'ım, bu sorunun akla getirdikleri ne kadar acıydı. Sıcak, daha bunaltıcı, gönül daha isteksiz, gözler daha fersizdi. Kalbine garip bir boşluk dolmuştu. Rabbim, duyulan bu boşluğun dibi ne kadar derindi. Allah Resulü'nün hak dava erlerinin olmadığı yerlerde olmak ne kadar zordu. Acaba onlar şimdi nerelerdeydi, ne yapıyorlardı? Hiç Kâb'ı hatırlayanları, ananları var mıydı? Ananlar varsa nasıl anıyorlardı? Onun için ne diyorlardı? Niçin gelmediğini merak ediyorlar mıydı? Bu gazadan kimlerin şehitlik haberi gelecek, kimler gazi dönecekti? Sonra neler olacaktı? Gelecek yıllara bu seferden ne hatıralar kalacaktı? Kimler için neler anlatılacak, tarihe neler miras bırakılacaktı? Cihat ordusu seferden dönünce ne olacaktı? Kâb işte bu noktada duruyor, devamını hiç düşünmek istemiyordu. Evin huzuru gitmiş, işin huzuru gitmiş, sokakların tadı gitmişti. O ne etmişti, nasıl etmişti bilmiyordu. Tebük'e ulaşıncaya kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kâb'ın adını hiç anmadı. Tebük'te sahabiler arasında otururken Kâb İbni Malik ne yaptı diye sordu. Beni selemeden bir adam, ''Ya Resulallah, göz alıcı bürdesi ve sağına soluna edalı bakışları ona alıkoymuş olsa gerektir.'' diye cevap verdi. Çünkü mazeretinin olmadığı biliniyordu. Gelmemesi için ciddi bir sebep de yoktu. Yine de söylenen sözler ağırdı. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh dayanamadı ve sözü söyleyen kişiye, ''Ne kötü konuştun!'' dedi. Ağzından neredeyse hiç acı söz duyulmayan Muaz, bu kelimelerle ''Sen susamaz mısın?'' der gibiydi. O, Kâb'ı yakından tanıyordu. Onun hakkında böyle konuşulmasını kabullenememişti. Efendimiz'e dönerek ''Ey Allah'ın Resulü, vallahi biz onun hakkında hep hayırlı, güzel ve iyi şeyler biliyoruz.'' dedi. Üzüntülüydü. Kâb'ın yanlarında olmadığına da üzülüyordu. Onun hakkında duyduğu söze de. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sustu, bir şey söylemedi. Belliydi ki o da üzülmüştü. Efendiler Efendisi'nin gönlüne bir burukluk düşmüştü. Saflarda sevdiği insanlardan olmayanlar vardı. Azdı ama vardı. Bir kısmı binek bulamamıştı. Ya öbürleri? Suskunluğun derinliği yaşanırken gönül serinletici bir şey oldu. Uzakta serap içinde kah görünüp kah kaybolan bir beyazlık ilerliyordu. Ufka doğru baktı. ''Bu gelen Ebu Hayseme olaydı.'' buyurdu. Kalbi o olsun istiyordu. Sahraları aşarak orduya yetişmeye çalışan bu nefer yaklaştı, yaklaştı. Evet, gelen oydu. Ebu Hayseme el-Ensari radıyallahu anh. O olduğu anlaşılınca önce hayret ifade eden kelimeler dilden dile dolaştı, sonra taze bir sevinç dalgası esti. Ebu Hayseme radıyallahu anh, Allah Resulü ve cihat ordusu ufuklarda uzaklaşıp gittikten sonra bahçesine varmış, kendisi için hazırlanan gölgelik ve yiyecekleri görünce son derece duygulanmış, ''Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneşin altında, rüzgarın ve sıcağın içinde sahralarda yol alırken, Ebu Hayseme serin gölgede soğuk su içecek, hazırlanmış yemeklerden yiyecek, dünyalığının içinde güzel hanımla birlikte olacak. Bu adil değil.'' diyor, hazırlanan gölgeliğe girmemeye yemin ediyor, bineğini ve yol ihtiyaçlarını hazırlayarak yollara düşüyor ve vararak Tebük'te orduya yetişiyordu. Onun gelerek orduya yetişmesi Efendimiz'i sevindirmişti. Bu hoş duygular, yaşlı devesinin ölümü üzerine silahlarını, zırhını, kalkanını, yiyecek ve içeceklerini kendi sırtına vurarak sahralar, vadiler aşa aşa ordunun peşinden gelen, güneş altında kavrulan, susuzluktan bağrı yanan ama uzunca bir mola sırasında gelerek cihat ordusuna yetişen Ebu Zer radıyallahu anh'ın ufukta göründüğü sırada da yaşanmıştı. Onların bu davranışları, kararlılıkları ve azimleri ne kadar hoş olmuştu. Kâb radıyallahu anh ise sahralarda değildi. Medine'deydi. Vadilerde aç, susuz da ilerleyemiyordu. Aksine gölgelerde dolaşıyordu. Ama sahralarda dolaşan, dağlar, tepeler, vadiler aşanlardan, güneşte yanıp kavrulanlardan daha çok içi yanıyor, eziyet çekiyordu.